Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 6. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümün konusu Medli Darius'un kendisine tapınılması için çıkardığı buyruk. Gökteki Tanrı'ya dua eden Daniel'in aslanlar çukuruna atılması. Daniel'in 6. bölümü Daniel kitabının en iyi bilinen bölümü, kutsal kitapta en iyi bilinen bölümlerden biridir. Aslanlar çukuruna atılan Daniel'i anlatır. Daniel'in aslanlar çukurunda yalnız bir gece geçirdiğini, ancak putperest kralların saraylarında ise yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiğini hiç düşündünüz mü? 17 yaşından 90 yaşına dek o sarayda yaşamak aslanlar çukurunda bir gece geçirmekten daha tehlikeliydi. Aslanlar ona dokunmuyordu ama Daniel, Kral Nebukadnezar'ın, Nabonidos'un, Belşatsar'ın, Medli Darius'un ve Koreş'in ki hepsi de puta tapan kişilerdi, sarayında sürekli olarak tehlike içerisindeydi. Bununla birlikte o kişilerden bazılarını diri ve gerçek Tanrı bilgisine yöneltme ayrıcalığını da yaşamıştı Daniel. Daniel, aslanların çukurunda yalnızca bir gece harcamıştı. Ancak bu olayın bugün bize de mesaj verdiği için ele alacağız değerli dostum. Bu bölüm, yani Daniel kitabının 6. bölümü, Daniel kitabının tarihsel kısmını sona erdirmektedir. Ve kaydedilen her olayın bizim için bir anlamı vardır. Daniel'in yaşamının bu dönemi, Tanrı'nın gücünün diğer bir örneğidir ve aynı zamanda da Tanrı'nın büyük sıkıntı döneminde geriye kalanları koruyacağını da ima etmektedir. Bu bölüm, Tanrı'nın Daniel'in üç arkadaşını alevli fırında koruduğu üçüncü bölüme benzemektedir. Daniel'in üçüncü bölümde nerede olduğu konusunda soruların ortaya atılması gibi burada altıncı bölümde de üç İbrani delikanlının nerede olduğu sorgulanmaktadır. Büyük bir olasılıkla Tanrı'ya itaat eden Daniel'i izlemişlerdi. Belki de oradaki zamanda ölmüşlerdi. Üçüncü ve altıncı bölümler büyük sıkıntı döneminde hem İsrail'den hem de diğer uluslardan geriye kalanların korunuşunun iki yönüne değinmektedir. Üçüncü bölüm insan nefreti ve zulmünün yol açtığı baskılardan söz eder. Bu bölümde, yani altıncı bölümde asıl vurgulanan şeytani nefret ve zulümdür. Günümüzde bize yönelik mesajı vardır. Ayık durun, uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi dolaşarak yutabileceği birini arıyor diyor Elçi Petrus. Siz de ben de değerli dostum, aslan kafesinde yaşamaktayız. Bu kafes dünyadır ve kafeste kükreyerek dolaşan bir aslan vardır. Petrus'a göre bu düşmanımız şeytandır kardeşim. Şimdi Medli Darius'un egemenliğinde Daniel'in konumu. Daniel 6:1 ve 2. ayetler şöyle diyor. Darius bütün ülkeyi yönetecek 120 satrap atamayı uygun gördü. Bunların başında da biri Daniel olmak üzere 3 bakan atadı. Krala zarar gelmemesi için bakanlar satraplardan hesap soracaklardı. Bu bölümün başlamasıyla birlikte tarihsel olarak ileriye doğru bir yolculuk yaparız. Altından baş, Babil Krallığı gözden kaybolur. Dünyanın güç sahnesinden uzaklaştırılır. Babil'in yerini Kral Nebukadnezar'ın rüyasında gümüş kollarla simgelenen Med-Fars İmparatorluğu alır. Darius tarihte Darius Kayakseres II olarak bilinen kraldır ve yalnızca 2 yıl hüküm sürmüştür. Kral Astyages'ten sonra krallık etmiştir. Onu izleyen Koreş, Darius'un kız kardeşi Mundane ile Farslı Kambises'in oğludur. Dünyada hükmeden Med-Fars İmparatorluğu'nun ortaya çıkması bu şekilde olmuştur. Başka bir imparatorluğa geçtiğimiz halde Daniel hala Medli Darius'un idaresi altında başbakan konumundadır. Altın, gümüş, tunç, demir ve balçıktan yapılan o heykeli ikinci bölümde yorumlarken bunun gerileme ve bozulmayı simgelediğini söylemiştik. Metalin tipindeki gerilemenin konumdaki gerilemeye işaret ettiğini belirtmiştik. Burada da bu krallığın Nebukadnezar'ın krallığından daha aşağı bir düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Kral Nebukadnezar'ın egemenliği mutlaktı. Yetkisini kimseyle paylaşmıyordu. Darius'un sorumluluk ve liderliği onunla paylaşan 120 prensi vardı. Bunların üzerinde de prenslerle kral arasındaki bağlantıyı sağlaması için 3 vezir tayin etti. Yöneticilik sorumluluğu bu şekilde dağıtılmış oluyordu. Bu 3 vezirin atanma nedeni, Daniel onlardan biriydi, krala zarar dokunmaması idi. Bu da vezirlerin, prenslerin kralı dolandırmasını engellemeye yönelik çalıştıklarını düşündürür. Daniel bu 3 vezirden biriydi ve kanımcı o zaman 80 yaşındaydı. Daniel 6 ayet 3'te şöyle diyor: kendisinde bulunan olağanüstü ruh sayesinde Daniel öbür bakanlarla satraplardan üstün olduğundan kral onu bütün ülkenin başına atamayı tasarlıyordu. Daniel hem bu 3 kişinin en yaşlısı hem de en üstünüydü. Âlâ bir ruhla kastedilen onun ruhla dolu birisi olmasıdır. Kral Daniel'e çok güvendiğinden onu sağ kolu yapmıştı. Vezirlerle prenslerin Daniel'i ortadan kaldırma planına geliyoruz. 4. ayette şöyle diyor: bunun üzerine öbür bakanlarla satraplar Daniel'i ülke yönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladılar. Ancak ne suçlanacak bir yanını ne de bir yanlışını buldular. Daniel sağlam ve güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya da yanlışlık bulamadılar. Değerli dinleyicilerimiz, kesin olan bir şey vardı ki o da şudur: eğer herhangi bir yerde bir numaralı, bu kilisede olsun, politikada olsun, okulda ya da evde olsun, konumdaysanız, bir numaralı konumdaysanız, kıskanç kişiler sizi izlemeye başlar. Bunun başka yolu yok. Yaşamınızda bir kusur ya da eksik bulduklarında onu size karşı kullanabilirler. Şimdi Daniel arkasında örnek bir yaşam bırakmış durumdadır. Bu kişiler onun kişiliğinde ve gençliğinde ona karşı kullanabilecekleri hiçbir şey bulamamışlardı. Birçok siyasetçi, hatta herkes geçmişinin daha farklı olmasını isterdi. Bugün değerli dostum, Tanrı'nın bir çocuğu o şekilde yaşamalıdır ki kendisine yöneltilen suçlamalar asılsız çıkabilsin. Yani inanlıya yöneltilen suçlama doğru olmasın, yalan olsun. İnsanların konuşmasını engelleyemezsiniz. Ancak onların söyledikleri dedikoduların ya da iftiraların boş çıkmasını sağlayabilirsiniz. Elçi Pavlos tüm insanlara şu öğütte bulunuyor: bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya aydınlık veren yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun. Filipililer 2 ayet 15. Bu da Pavlos'un kişisel tanıklığıdır. İşte bunun için Tanrı'ya ve insanlara karşı her zaman tertemiz bir vicdanım olmasına özenle çalışıyorum. Habercilerin İşleri 24 ayet 15. Başka bir de işte Pavlos gece yatağına girdiğinde vicdanında kendisini rahatsız eden bir şey yoktu. Her imanlının da değerli dostum böyle olması gerekir. Birisi şöyle dedi: vicdan sadece iyi olan birinin zevk alacağı bir şeydir. Daniel 6 ayet 5 şöyle diyor: sonunda Daniel'i Tanrısının yasasıyla ilgili bir konuda suçlayamazsak bir suçlama nedeni bulamayacağız dediler bu insanlar. Daniel farklı biriydi. Tanrı kendi halkını farklılaştırır dostum. Evet, Tanrı kendi çocuğunu farklı yapar. O köle bir çocuk olarak Nebukadnezar'ın huzuruna çıkarıldığında farklı bir diyet, yani farklı yiyecekler istemişti. O andan itibaren Daniel'in yaşamı da farklılık göstermeye başlamıştı ve orada bulunanlar da bunun farkındaydı. Şöyle demişlerdi: eğer onun yaşamında bir yanlışlık bulacaksak bunu ancak onun inancında bulabiliriz. Yanlışlık ile kastettikleri onu kralın önünde suçlayabilecekleri bir şeydi. Oradaki, o dönemdeki politikacıların da fark ettikleri gibi Daniel'in tek zayıf noktası onun inancıydı, imanıydı. Daniel'in iyiliğini kötü göstereceklerdi. Daniel'in Tanrı'ya bağlı ve sadık biri olduğunu biliyorlardı. Dua yaşamında da iyi biliniyordu. Dolayısıyla kral ile Daniel'in inancı arasında bir sürtüşme yaratacaklardı. Daniel 6, 6 ve 7. ayetlerde şunları okuyoruz. Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip "Ey kral Darius, çok yaşa" dediler. Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları, danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarması üzerinde anlaştık. Ey kral, kim 30 gün içerisinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslan çukuruna atılsın. Bu prens, başkan ve sıradan politikacıların planı çok kurnazcaydı. Kral Darius iyi biriydi. Bunu diğer tarih kitaplarından da görebiliriz. Sanıyorum Daniel kitabı da bunu ima etmektedir. Çoğumuzun olduğu gibi Daniel'in de zayıf bir yanı vardı. Kibirliydi ve övülmekten çok hoşlanıyordu. Bugün de ne yazık ki durum böyledir. Birçok inanlı kendilerini öven kuruluşları desteklemektedir. Bence böyle bir destek, yardım alabilmek için o tür davranışlara yönelmek doğru değildir. Tanrı zaten yardımlarını istediği kişilerin yüreklerine konuşacaktır. Uzun bir zaman önce düşmanlarımın söylediği kadar kötü, dostlarımın söylediği kadar da iyi olmadığımı keşfettim. Övgülere kapılıp gitme tehlikesi her zaman vardır dostum. Okuldaki öğrencilerime şöyle derdim. Hangi kilisede olursanız olun, ne kadar zayıf bir vaiz olursanız olun, Rab daima sizi övecek bir hanım sağlayacaktır. Dünyanın en kötü vaazını vermiş olsanız bile size gelip şöyle diyecektir. Siz dünyaya gelmiş diğer ünlü vaazcılardan birisiniz. Tabii ki sizi teşvik edecek böyle hanımların olması iyidir. Ama onlara inanmayın. Eğer inanırsanız değerli dostum, o zaman tehlikedesiniz demektir. Buradaki kişiler Darius'u övdüler, o da onlara teslim oldu. Ne harika diye düşündü Darius. Sonuçta bir yasa çıkarttı ve kendisine dua edilmesini istedi. Daniel 6, 8 ve 9. ayetler şöyle diyor. Şimdi ey kral, yasağı koy. Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilmesin. Böylece kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı. Darius kendi zayıflığına yönelmişti ve artık kralın da imzaladığı bu emir değiştirilemezdi. Med ve Fars kralı da onu değiştiremezdi. Tüm bunlar Daniel'i zor durumda bırakıyordu. Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Üst odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etti. Tanrısına övgüler sundu. Daniel 6 ayet 10. Daniel'in bu yeni yasaya gösterdiği tepkiye dikkat edin. Yıllardır yaptığı gibi pencerelerini açtığında çılgınca ya da küstahça bir davranışta bulunmadı. Geriye de çekilmedi. Korkup pencerelerini kapatma yoluna girmedi. Her zamanki gibi dua etti. Dua ederken diz çöktüğünü belirtmek istiyorum. Dua sırasında alınması gereken pozisyon konusu sık sık soruluyor. Bunun çok önemli olduğu kanısında değilim. Victor Hugo, duada vücudun pozisyonu ne olursa olsun önemli değildir. Önemli olan canımızın, yüreğimizin diz çökmüş olması gerektiğini söyler. Önemli olan insanın ruhunun almış olduğu pozisyondur. Ancak yine de bir pozisyon almak istiyorsanız, burada da belirtildiği gibi bu diz çökme olabilir. Daniel'in Yeruşalim'e yönelerek dua ettiğine de dikkat edin. Bu Daniel'in yaşamının yönüydü ve Darius'un buyruğundan dolayı değiştirmeye de niyeti yoktu. O dönemde Tanrı'ya inanan kişiler Yeruşalim'deki tapınaktan uzakta olduklarında Yeruşalim'e dönerek dua ederlerdi. Bugün yeryüzündeki herhangi bir yerin diğerine üstünlüğü kalmamıştır dostum. Rab ise şöyle dedi. Bana inan ey kadın, vakit geliyor. O zaman babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Tanrı ruhtur ve ona tapınanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekir. Daniel 6:11'de de şöyle diyor: ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde onu, yani Daniel'i tanrısına dua edip yalvarırken gördüler. O adamların Daniel'i beklemekte, gözetlemekte oluşu onu sevdiklerini göstermiyordu tabii ki. Daniel'in doğru bildiği yolda yürümekten geri kalmayacağını düşünüyorlardı. Bunun üzerine krala gidip çıkardığı yasayla ilgili şunları söylediler: ey kral, kim 30 gün içerisinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslanlar çukuruna atılsın diye yasa imzalamadın mı? Kral, Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca çıkardığım yasa geçerlidir diye karşılık verdi. Bunun üzerine ey kral, Yahuda sürgünlerinden olan Daniel seni de imzaladığın yasayı da saymıyor. Günde 3 kez dua ediyor dediler. Bunu duyan kral çok üzüldü. Daniel'i kurtarmayı kafasına koydu. Onu kurtarmak için güneş batıncaya dek uğraştı. Daniel 6:12-14 ayetler arası. Bu adamlar Daniel'in kurallara uymayıp penceresini açarak Yeruşalim'e doğru dua ettiğini haber vermişti. Bu da inanın ki kralı üzmüştü. Darius kendi koyduğu yasayı değiştiremezdi. Nebukadnezar yapabilirdi. Bu da bir krallıktan diğerine doğru bir bozulmanın kanıtıdır. 15. ayet. O zaman adamlar toplu halde krala gidip, ey kral, Medlerle Perslerin yasası uyarınca kralın koyduğu yasanın ya da yasağın değiştirilemeyeceğini bilmelisin dediler. Daniel, aslanlar çukuruna atılacaktı. Kralın yapabileceği bir şey yoktu. 16. ayet. Bunun üzerine kral Daniel'i getirtip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın dedi. Kanımca kral kendi söylediğine bile inanmıyordu. Bugün inanlı olan bizler de değerli dinleyicilerimiz bazen tam inanmadan bu tür sözler sarf ediyoruz değil mi? Şöyle diyebiliyoruz: Rab sana yardım edecektir. Halbuki aynı durumda biz olsak Rab'be o kadar da güvenmeyecektik. Ancak kral Darius epeyce yol kat etmişti. Daniel'in tanrısının güçlü olduğunu ve onu kurtarabileceğini anlamıştı. Daniel'in Tanrı'ya sadık olduğunu da görmüştü. Daniel'in ahlaksızlığın ortasındaki tanıklığı hiç de güçsüz değildi. Onun gösterişsiz ve yolundan şaşmaz yaşamı Tanrı'nın kurtarıcı lütfu için güçlü bir tanıklıktı. Bir taş getirip çukurun ağzına koydular diyor 17. ayet. Daniel'le ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle hem soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi. Aslanlar çukurunun kapısını taşla kapatmışlardı ve Daniel de geceyi orada geçirdi. Bu aslanlar yaşlı ve dişsiz değil, genç ve vahşiydi. Bir gün hayvanat bahçesinde iş bulan birinden kafesteki aslanları beslemesi istenir. O buna karşı çıkınca gardiyan şöyle der: aslanların dişi yok. Adam da şu yanıtı verir: evet ama beni çiğneyerek de öldürebilirler. Değerli dostum, Daniel'in aslanları saldırgandı ama o gece en güvenli yerde aslanların çukuru olmuştu Daniel için. Sanıyorum Daniel gece rahatça uyumuştu. İşin ilginç yanı kralın Daniel'den fazla rahatsız olması ve olasılıkla da daha büyük tehlikenin içinde olmasıydı. Sonra diyor 18. ayette sarayına döndü, geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi, uykusu kaçtı. Kral uyumadı, uyuyamadı. Ancak Daniel uyudu. Darius de Daniel'i düşünerek uykusuz bir gece geçirdi. Daniel 6:19-20. ayetler. Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti bu kral. O çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi diye haykırdı. Kralın Daniel'den yanıt bekleyip beklemediğini bilmiyorum. Ancak Daniel yanıt verdi. Daniel, ey kral, sen çok yaşa diye yanıt verdi. Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı, beni incitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral, hiçbir yanlışlık yapmadım. Daniel 6:21-22. ayetler. Ey kral ebediyen yaşa ifadesi Daniel'in nazik, saygılı selamıdır. Daniel şöyle sorar gibiydi. İyi bir gece geçirdiniz mi? Elbette kral iyi bir gece geçirmemişti ama Daniel geçirmişti. Daniel'e de alevli fırına atılan üç arkadaşına verilen Tanrı'nın kurtarabileceği güvencesi verilmişti. Kendi meleği herhalde Nebukadnezar'ın alevli fırında gördüğü varlığın aynısıydı. Beden almamış Mesih'in kendisiydi. Kral buna çok sevindi. Daniel'i çukurdan çıkarmalarını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izi bulunmadı çünkü Tanrısına güvenmişti. Daniel 6 ayet 23. Değerli dostum, kral Daniel'i sevdiğinden onun korunmuş olması hoşuna gitmişti. Daniel imanla kurtulmuştu. Bu insanlar imanla krallıkları alt ettiler, adaleti uyguladılar, vaatleri aldılar, aslanların ağzını bağladılar diyor İncil'den İbraniler 11 ayet 33'te. Daniel 6:24'te şöyle diyor. Kralın buyruğu uyarınca Daniel'i haksız yere suçlayan adamları karılarıyla çocuklarıyla birlikte getirip aslan çukuruna attılar. Daha çukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar. Kral Darius dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı. Esenliğiniz bol olsun. Daniel 6 ayet 25. Darius değerli dinleyicilerimiz kişisel tanıklığını kaleme alıp tüm dünyaya göndermişti. O da Nebukadnezar'ın sahip olduğu esenliğe kavuşmuştu. Bu selamet tanıklığı gece uyuyamamış olan aynı adamdan gelmekteydi. Krallığımda yaşayan herkesin Daniel'in tanrısından korkup titremesini buyuruyorum. O yaşayan tanrıdır. Sonsuza dek var olacak. Krallığı yıkılmayacak, egemenliği son bulmayacak. O kurtarır, o yaşatır. Gökte de yerde de belirtiler, şaşılası işler yapar. Daniel'i aslanların pençesinden kurtaran odur. Daniel 6:26-27 ayetler. Darius insanlara Daniel'in tanrısından korkmalarını emretmekte. Onun ilahların tersine yaşayan ve güçlü tanrı olduğunu duyurmaktadır. Darius aslanlar çukurundaki mucize sayesinde tanrıya gelmiş oldu. 28. ayette de şöyle diyor. Böylece Darius'un ve Persli Koreş'in krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti. Değerli dinleyicilerimiz, Daniel artık güvencedeydi ve yaşamının sonuna kadar da öyle kaldı ki bu Koreş'in krallık dönemine de uzanır. Yahudilerin Filistin'e dönme emrini çıkaran kişi de Koreş'ti. Böylece Daniel kitabının tarihsel kısmı sona eriyor. Bundan sonrası yabancı bir ülkede yaşadığı uzun yıllar içinde Daniel'e verilen görümler ve peygamberliklerle ilgilidir. Bunu daha sonraki yayınlarımızda göreceğiz değerli dinleyicilerimiz.